Ayrım 5. Bin Hüzünlü Haz, Hasan Ali Toptaş. Sayfa 65. Bir süre sonra şehrin gürültüsü taş döşeli sokaklarla birlikte çoktan geride kalmıştı ama kale hala uzaklarda, Asip Dağı'nın tepesindeydi. Kabarıp akan bulutların gölgesinde unutulmuş bir zaman fotoğrafı gibi öylece duruyor, bazen eteklerinde uçuşan allı yeşilli çingene haykırışlarıyla bu haykırışlara karışan baca dumanlarının içinde kayboluyor, sonra ben yürüdükçe oradan oraya gezinen soluk renkli kıpırtıların arkasından tekrar yükselip olanca heybetiyle tekrar görünüyor ve her görünüşünde de bir öncekinden daha uzak, daha derin ve daha gizemli bir hal alıyordu. Yüzyıllar öncesinden bugüne taş ve yükselti suretinde yansıyan uzun boylu bir seraptı sanki. Ya da bayırı çıkarken gerisin geri yuvarlanan yarı canlı bir böcek sürüsüne benzeyen aşağıdaki gecekonduların üstüne doğru akan gölgesi, sapsarı duruşu, ıssızlığı ve hiç erişilemeyecekmiş gibi görünen uzaklığıyla benim gerçekliğimde yer edinmeye çalışan tuhaf bir yanılsamaydı. Derken büsbütün kayboldu. İşte o zaman ben kaleyi değil de sanki bakışlarımı yitirmiş gibi yavaşlayıp hızla önünden geçtiğim o bakımsız türbeye baktım ve bakar bakmaz da gövdemde müthiş bir yorgunluk hissettim. Belki bunu yıllar sonra şimdi size bazı insanlar işte böyle kendilerinde merak uyandıracak tarihi bir şeyle karşılaştıklarında biraz da o şeyin görüntüsünde biriken zamanın deliklerine bakarlar. Biraz da o şeyin karanlıkta kalan ilk anına doğru zihinsel bir yolculuğa çıkarlar ve elbette ister istemez çıkılan bu zorlu yolculuk sırasında hem giderek ayaklarının altından kayan şimdiyi hem de kalın uğultular taşıyan sonsuz olabilirliklerle dolu belirsiz bir geçmişi aynı anda iç içe yaşamaktan yorulurlar diye açıklayabilirim. Hatta yeryüzünün bu saatinde artık bütün açıklamaların karmaşık olduğunu ya da en azından öyle sanıldığını düşünerek bu denli düz ve cılız bir açıklamanın doğruluğuna sizden çok kendimi inandırabilmek için başımı çevirip türbeye baktığım anda işte benim de böyle tuhaf bir yolculuğa çıktığımı, birkaç saniye gibi kısacık bir sürede alacakaranlık bir zamanın derinliklerine doğru belki yüzlerce yıl durup dinlenmeden yürüdüğümü, yürürken henüz tarihleri kaleme alınmamış birçok vadi, şehir, dağ ve nehir ölümleriyle birlikte birçok da uğultu, ışık ve görüntü iskeletleriyle dolup taşan yüzleri katmer katmer küf bağlamış zaman çöplüklerinin arasından geçtiğimi, bu arada arkamda bir uçtan bir uca yakılıp yıkılmış ülkeler, kendi karanlığında kayıp köyler ve ıssızlığına baykuş tünemiş nice viran şehirler bıraktığımı, sonra sert çehreli taşlara şekil veren gök mavisi çekiç sesleriyle çınlayan uçsuz bucaksız bir bozkırın ortasına varıp soluk soluğa durduğumu ve orada birdenbire beni şaşırtan mahşeri bir kalabalık gördüğümü de söyleyebilirim. Sonra bakarsınız yeni yeni kendi soluğuna kavuşan anlatının hızı anlatacaklarımın önüne geçti diye kafanızda oluşan sorularla birlikte sizi o mahşeri kalabalığın yanı başında bırakıp ansızın geriye döner ve bu yolculuk boyunca olup bitenleri yeniden anlatmaya başlarım. Hiç kuşkusuz duruşlarında kalp atışlarımızın ritmini taşıyan kelime dediğimiz şu zavallı işaretlerin arasına zamanı hapsedip iyice yavaşlatmak için yaparım bunu. Bir de oldum olası ayrıntılarda gizlenen ve asla birbirlerinden ayrılmayan hayatı, Tanrı'yı ve hikayeyi bulmak için belki. Onlarla ancak ayrıntıların kesinliğiyle elde edilebilen uzak bir belirsizlikte çeşit çeşit baş döndürücü oyunlar oynamak ve bu oyunlarla çocuklaşıp zaman zaman saflığı yakalamak için. Önceleri derim söz gelimi. O bakımsız türbenin önündeki demir kapıyı, kapıdan yavaşça içeri süzülen merdiven basamaklarının beyazlığını, az ötedeki taş duvarları, bu taş duvarların yüzüne düşen gölgeleriyle sessiz sessiz söyleşiyormuş gibi duran ağaçları ve oraya buraya saçılmış gazete kağıdı, pet şişe, meyve kabuğu ya da bira kutusu gibi şeyleri oracıkta bırakıp hızla geçmişin derinliklerine doğru uzaklaştığımı düşünsem de Hala Asip Dağı'nın eteklerindeki duraksayış anının içinde gibiydim. Başka bir deyişle zihnim henüz oradaki gövdemdeydi yani. Ve ben gövdemin gördüğü her şeyi belli belirsiz de olsa pekala görebiliyordum. Derken sisli bir anlatının yüzeyde gizlenen derinliğine gömülmüş gibi yavaş yavaş bulanık bir hal aldı bu gördüklerim. Neredeyse renkten, şekilden ve sessizlikten yapılmış tatsız tuzsuz bir çorba kıvamıyla gözlerimin önünde fokur fokur köpürdüler sonra. Çizgilerinden taşıp sağa sola aktılar. Ufkun berisinde beliren irili ufaklı yüzlerce ufku açtılar ve bütün ufuklarla birlikte birdenbire görünürlüklerinin içinde kayboldular. Sonra işte onlar böyle kaybolunca ben kendimi bir boşlukta buldum. Ama bu kaybolan şeylerin yokluğundan değil de benim birkaç saniyelik duraksayışımdan, ait olduğum zamanın dışına çıkmak isteyişimden ya da o anda gövdemin sınırlarını hissedemeyişimden doğan bir boşlukta sanki ve içinde, o güne dek yaşadıklarımın bende kalan kırıntılarından küçücük de olsa hiçbir iz yoktu. Ne oldum olası benimle ömürlerini paylaşan dostlarıma bütün gerçekler gibi gerçek dışı gözüken gerçeklerimin derinliğinden, ne ruhumda dev yaralar açan günlük hayatın küçük küçük cinayetlerinden, ne korkularımdan, ne hayallerimden, ne de şehir denen o cehennemin içinde Alaaddin'i aramakla geçen günlerimden. Aslında şimdi siz çok uzaklarda, bozkırdaki o mahşeri kalabalığın yanı başında beklerken, ben burada, içinde bulunduğum bu sınırsızlığa boşluk demenin yersiz olacağını düşünüyorum. İçi hemen hemen her şeyle doldurulabilirdi çünkü onun. Bu yüzden anlam dediğimiz şeyin bir anlamda geçmişin ta kendisi olduğunu bir an için unutup bütün zamanlara yayılan bu uçsuz bucaksız sınırsızlığa nice anlam varsa hepsinin buluştuğu ve hepsinin aynı anda ve hep birlikte insana bir tür anlamsızlık gibi göründüğü göz kamaştırıcı bir sonsuzluktu desem herhalde daha doğru olur. Evet, göz kamaştırıcı bir sonsuzluktu ve ben o güne dek başkalarına göstermekten çekindiğim birçok zayıf yanımla tıpkı bir anne, bir sevgili, bir dost ya da bütün bunların toplamından oluşmuş bambaşka bir varlıkmış gibi ona sığmıyor, sığındıkça tadı kalp atışlarımda yankılanan geniş mi geniş bir kucaklayışın içinde kayboluyor, kayboluyorken neredeyse şiddetli sarsıntılarla dolu bir orgazm anının keyfini yaşayıp ta iliklerime kadar ürperiyor ve artık bundan böyle yalnızca beni ben kılan bu sonsuzluğa ait olabileceğimi düşünüyordum. Bu düşünceyle, bu düşüncenin etrafında cirit atan daha başka düşüncelerle ve yorgunluğumla birlikte o gün zamanın içinde nereden nereye kadar yol aldım, yakılıp yıkılmış kaç ülke toprakları üzerinden uçtum, hangi denizlerin serinliğiyle hangi yanardağ ateşlerinden geçtim, neleri gördüm, hangi kervansaraylara uğradım ya da hangi uygarlıkların eşiğine akan hangi nehir kıyılarında kaç gece kimlerle konakladım hiç bilmiyorum. Kendi kendime bu soruları sorup da İç içe geçmiş binlerce görüntüyü hayal meyal anımsar gibi olduğumda henüz zamanın belli bir rengi yoktu çünkü. Sesi, şekli ve görüntüsü de yoktu. Belki size biraz garip gelecek ama o sırada zaman aklımın ve ruhumun boyutlarını aşan genişliğiyle sanki günlerdir yüzüne bakılan boş bir sayfaya benziyor, önüm sıra ölüm fısıltılarıyla dolu dipsiz bir uçurum gibi açılıp gidiyor ve gittikçe de beni bütün varlığımla kendine çekiyordu. Herhalde ben de bu arada gelip geçtiğimi sandığım yerleri düşünüp, oralarda gördüğüm sessizliğe gömülmüş tapınakları, salgın hastalıkların pençesinde inleyen kayıp şehirleri, kadırga çatırtılarına karışmış yaralı korsan haykırışlarıyla genişleyen denizleri, ıssız dağları, çölleri ve nehirleri bir bir anımsarken, farkına bile varmadan, o güne dek okuduğum kitapları yazan kişilerin okuduğu kitapların içinde geziniyordum. Çoktan eskiyip yok olmasına, belki bazı canilerce eskimesine bile fırsat verilmeden yırtılmasına, yakılmasına ya da bir şekilde çarçur edilmesine rağmen hala çeşitli kitap sayfalarının arasından benim kulağıma fısıltılarını ulaştırabilen aksakallı, kırışık yüzlü kitapların içinde. Sonra kim bilir, artık ben kapağını bile görmediğim kaç bin kitabın içinde aynı anda hangi duygularla gezinirken zaman birdenbire kuşlara dönüştü. Resimlerine ansiklopedilerde rastlamadığım, adlarını hiçbir kitapta okumadığım ve kanatlarını şehrin çatıları üstünde içinden çıkılmaz bir kargaşanın özeti gibi gözüken kirli görüntülerin, yağlı dumanların ve kapkara birer yaprağa benzeyen kurum parçacıklarının uçuştuğu o iç karartıcı boşlukta hiçbir zaman görmediğim renksizlik renginde küçücük küçücük kuşlardı bunlar. Belki de bu yüzden tepemde duran göz kamaştırıcı sonsuzluğun içinde neredeyse kaybolmuş gibiydiler. Öyle ki bu kuşların uçuşlarını, uçuşlarını süsleyen kanat hareketlerini, gagalarını ve arkalarından süzülüp giden kuyruklarını doğru dürüst görebilmek için öncelikle onların orada olduklarına inanmam gerekiyordu. Ben de durur muyum? Hemen inandım tabii. Kuştular, oradaydılar ve uçuyorlardı. Hatta benim kendilerine inandığımı bir şekilde haber almış gibi çeşit çeşit renklere bürünüp kısa sürede biraz daha kuş olmuştu sanki bu kuşlar. Ve tüylerinin yanı sıra ötüşlerinden de yansımaya başlayan renklerinin derinliğiyle sonsuzluğa savrulmuş uzak bir masalın hecelerine benzemişlerdi. Seslerinde paha biçilmez acem halılarının rengarenk motiflerle süslü yumuşaklığı vardı sanki. Kanat fışırtılarının arasında herhangi bir sarayın çinili fıskiyelerinden yüzyıllar önce dökülmüş olan suların ahenkli şırıltıları, tüylerinde de sırmalı kumaşlara dikilmiş dizi dizi incilerin, yakutların, firuzelerin, gümüşlerin ve yeşimden yapılmış kupalarla zümrüt kabzalı hançerlerin sürekli yanıp sönen ışıltıları vardı. Bense bir türlü gözlerimi bu kuşlardan ayıramıyordum artık. Onların ışıl ışıl parlayıp sönüşlerini, büyülü tüy bulutları halinde savrulup ta ötelerden dönüşlerini, tepemde uçuşan binlerce kanatlı kandil edasıyla yanışlarını, bazen yana yana gelip upuzun bir cümle gibi duruşlarını, sonsuzluğun yüzünde bir cümle gibi ilerleyişlerini ve uzaktan tıpkı bütün bu saydıklarımı içeren bir cümle gibi okunuşlarını zevkle seyrediyordum. Sonra seyretmenin ölçüye vurulamayan bir hızı varmış da bu hız başımı fena halde döndürmüş gibi gözlerimi ayaklarıma indirdim nedense. Ve işte o zaman zamanın yavaş yavaş toprağa dönüştüğünü gördüm. Hemen ardından toprak kılığına girip baktığım her yöne yayılıveren bu zamanın üzerinde dağlara da dönüştü zaman. Dahası dağlar daha varıp koyu yeşil uğultuları, doruklarındaki karları ve aşılmazlıklarıyla birlikte ufka oturmadan boynu bükük nehirlere, dar soluklu göllere, uzak uzak kasabalara, köylere, şehirlere ve bunları birbirine bağlayan, yüzleri karmakarışık nal izleriyle dolu, henüz egzoz dumanı görmemiş incecik yollara da dönüştü. Sonra bunların arasında gezinen çeşitli kokulara, renklere ve seslere de, sazlıklara da sonra, sürekli bir şeyler fısıldayan çalılıklara, onları sessiz sedasız dinleyen kayalıklara, bulutlara, bulutların yere düşen gölgelerine ve hafif hafif esen rüzgarlara da. Bir bakıma zaman zaman üstünde oldu böylece, zaman zaman altında oldu, zaman zaman yanında, zaman zaman önünde, zaman zaman sonunda, zaman zaman peşinde, zaman zaman içinde. Öyle ki zaman kimi zaman gölgesini denize bırakmış, kocaman kasvetli bir dağ olarak çıkıyordu artık karşıma. Kimi zaman hışımla inen bir deli yağmur olup gövdemi tepeden tırnağa sırılsıklam ıslatıyor, kimi zaman insanın bakışlarını aydınlığıyla geri püskürten bembeyaz bir kar halinde birikip bütün yollarımı kapatıyor, kimi zaman da uğul uğul uğuldayan uçsuz bucaksız bir orman kılığına girip beni ısrarla derinliklerine, o uğultuların gitgide sessizliğe dönüştüğü ıssız yerlere çağırıyordu. Hem de derinliklerinin gözükmeyişinden oluşmuş gizli bir dille. Bir yandan da bu dil yetersizmiş gibi bendeki bazı duyguları kışkırtan bilinmezliklere doğru şöyle hafifçe dal dal eğilip kalkıyordu sanki. Ve o böyle eğilip kalktıkça kendi hışırtılarının içinde yüzen yaprakların hem yeşil hem sarı hem de beyazmış gibi gözüken karanlığında bir takım kıpırtılar beliriyordu. Bir görünüp bir kaybolan ve ancak bir yürüme düşüncesi kadar yürümeye, bir savrulma isteği kadar savrulmaya ya da bir uçma hevesi kadar uçmaya benzeyen kırık dökük bir takım kıpırtılar. Şimdi siz gerilerde bıraktığım bozkıra doğru akan bu sözlerimin varıp dayanacağı gelecekte, bir bakıma gelecekteki geçmişte, kalan o mahşeri kalabalığın yanı başında nasıl merakla bekliyorsanız, ben de bu neydi belirsiz kıpırtıların karşısında acaba neler olacak diye tıpkı öyle bekliyordum işte. O sırada bilme tutkusuna zincirlenmiş insan suretinde bir köpektim sanki. Olmayan kuyruğumu tedirginlikle duyumsuzluk arasında sürekli sallıyor, burnumu hayvanlara özgü korkunç bir sabırsızlıkla ileriye doğru uzatıyor ve iri iri açılmış gözlerle ucu bucağı gözükmeyen o ormanın kıyısında bir sağa bir sola geziniyordum. Benimle birlikte gölgelerini, çoğu yeri börtü böcek ısırıklarıyla dolu, soluk renkli devasa birer harita ağırlığıyla ağır ağır sürükleyerek karşımdaki kıpırtılar da geziniyordu tabii. Hatta o anda kıpırtıların arasından değilse bile bu devasa haritaların en narin ve en dokunaklı yerlerinden akla hayale gelmedik çeşit çeşit sesler yükseliyor, sanki birileri boğazlanıyormuş gibi bağırıyor, birileri açlıktan ölüyormuş gibi sızlanıyor, birileri neşeden kınlıyormuş gibi gülüyor, birileri işkence görüyormuş gibi çığlıklar atıyor. Sonra da bu sesler bilme tutkusuyla körleşen gözlerimin önünde ya boyları adam boyunu aşan vahşi otlar gibi göğe doğru fışkırmaya, ya ağaç gövdelerinden kopmuş küçük küçük kabuklar halinde gelişi güzel savrulmaya ya da havaya binlerce böceğin görüntüsünü çizerek pul pul kanat kanat uçuşmaya başlıyorlardı. Orman akıllara durgunluk verecek bir hızla genişliyordu böylece ve artık genişliğe genişliğe neredeyse topuklarımın dibine kadar gelmişti. Kendi üzerine kapanan, binlerce parçaya bölünmüş, kocaman bir sırlar alemiydi sanki. Hiç durup dinlenmeden yer değiştiren, renklerine gözün, seslerine kulağın erişmediği bir sırlar alemi. Üstelik bu alem, sürekli birbirini doğuran o irili ufaklı kıpırtılarla yeniden yeniden örülüyor, yanıp sönen ışıltılarının arasından parça parça süzülüyor, sonra da bu ışıltıları ışıltı kılan çeşitli karanlıklarla birlikte gitgide kendi derinliklerine gömülüyor gibiydi. İşte o sırada olanca cesaretimi toplayıp birdenbire ben mi yaprak ışırtılarının arasına daldım, bir şeyler sırtımdan mı itti, yoksa bakışlarımdan tutup beni içine orman mı çekti, hiç bilmiyorum. Bulanık bir anı geçip de birazcık kendime geldiğimde nicedir uzaktan seyrettiğim kıpırtıların ortasındaydım çünkü. Yeşilin tonlarını sayıklayan bilinmez bir yöne doğru çok yavaştan da yavaş adımlarla sağıma soluma bakına bakına yürüyordum. Uçları bulutların böğrüne gömülmüş upuzun birer uğultu anıtına benzeyen çamların arasından geçiyordum yürürken. Birbirine sımsıkı kenetlenmiş alacakaranlık ardıçların sonra. Kızıla çalan yapraklarıyla yorgun suratlı ihtiyar meşelerin, havaya pamuksu bir şeyler üfleyip duran adlarını bilmediğim kocaman avurtlu ağaçların, oraya buraya pısmış alçak boylu küme küme yeşilliklerin, bir de bütün bunların arasından geçmişliğimle ikide bir yolumu kesip ayaklarıma dolanan, içleri keklik havanın ışlarından kalmış birer avuçluk rüzgarlarla dolu, kül rengi çalılıkların arasından geçiyor ve gitgide heyecanlanıyordum. Sonsuzluğa doğru uzanıp giden ormanın akla hayale sığmayan genişliğini görüp de heyecan duymamak pek mümkün değildi zaten. Bana kalırsa insan bu genişliğin içinde rahatça cirit atan doğanın vahşiliğine bakıp birdenbire coşkuya bile kapılabilirdi o sırada. Kapılınca da hiçbir şey düşünmeden keçi sürüsü gibi tepelere tırmanan asırlık köknarların arasında dallara çarpa çarpa koşardı herhalde. Ya da ne yapacağını kestiremeden Oralarda bir süre kelebekleri taklit edercesine fırıl fırıl döner, belki yerlere yatıp yumuşacık kokuların içinde yuvarlanır, sonra yüksekçe bir tepede durur, ormanı sanki bir solukta ciğerlerine çekecekmiş gibi çevresine çizgileri dağılmış kıpkırmızı bir yüzle bakar, ardından da hızını alamayıp var gücüyle haykırırdı. Sesi orman suretinde görünen o uçsuz bucaksız zamanın içinde cılız bir kibrit alevi gibi sönüp gidince de sese dönüşüp yeniden uçabilmek için bir ıslık tuttururdu belki. Şöyle kalbi yeşilinde atan neşeli kıvrak bir ıslık. Ama ben hiçbirini yapamadım bunların. Coşkuya kapılacağım sırada birdenbire hüzünlendim çünkü. Ve önümde sere serpe uzanan doğanın güzelliğine bakıp bakıp uzaklarda kalan şehri düşündüm. Hem de öyle bir düşündüm ki salaş sokakların dar vakitleri ormana gelmiş gibi oldu bir an. Sonra bu dar vakitlerin çeşitli köşelerine yıkılıp kalmış tinerci çocuklar da geldi tabii. Hayata meydan okuyan bakışları, uykulu duruşları, soğuktan mosmor kesilen elleri ve yalnızlıklarıyla ağaç diplerine oturup derin derin tiner solumaya başladılar. Onların peşinden ihtiyarlar sökün etti sonra. Kocaman bir burun ya da yay şeklini almış titrek bir çene halinde, ellerindeki naylon torbalarla bana çalılık gibi gözüken çöplüklere doğru homurdana homurdana yürüdüler. Derken, ellerinden taşan ellerinin boşluğuyla işsiz kalmış babalar da geldi şehirden. Kayıp gençler, kucaklarında çocuklarının fotoğrafıyla sokak sokak dolaşan gözü yaşlı anneler, onların yanından başlarını çevirip bir kerecik olsun böyle neler oluyor diye bakmadan geçip gidenler, göbekli göbekli adamlar, yoksul semtler, tam takır evler, çıkmaz sokaklar, hapishaneler, Işığa ve gürültüye boğulmuş dev alışveriş merkezleri, apartmanlar, cinayet saatleri, cinnet dakikaları, eğlence akşamları, buluşma geceleri, ayrılık sabahları ve bütün bunları sarıp sarmalayan kirli kirli uzak uzak görüntüler de geldi. Hatta bu görüntüler kocaman bir elin fırlattığı yüzlerce kartpostal gibi havada bir süre eğilip büküldükten, renk renk parlayıp söndükten ve aşağıya doğru yavaşça süzüldükten sonra tek tek yerleştiler ormanın içine. Ve kimi zaman kuytuya çöreklenmiş yeşil bir karanlığın derinliklerinden, kimi zaman açık alanlardan, kimi zaman da sincap zıplayışlarıyla sarsılan dalların yaprakları arasından görünüp görünüp benim aklımı epeyce karıştırdılar. Hem de öyle kötü karıştırdılar ve tıpkı baskına uğramış bir bit pazarı gibi öyle alt üst ettiler ki artık ben bir yanımla acaba hala şehirde miyim kuşkusunu taşıyor, bir yanımla bu kuşkuyu şiddetle reddediyor, bir yanımla da ormanı şehre ait görüntülerin karmaşasından kurtarıp yalnızca orman olarak algılayabilmek için büyük bir çaba harcıyordum. Gerçi gecekondu semtlerinden yükselen soluk renkli çocuk ağlamalarının içinden aç kurt ulumalarını tek tek çekip almak, ortalığı velveleye veren sinir bozucu korna seslerinin arasından sağa sola akıveren yılan ıslıklarını ayıklamak, bira kasalarıyla dolu daracık sokak görüntülerinin koynunda yatan ormanın genişliğini görmek ya da pazar yerlerinin tenteleri bile çökerten o çürük meyve kokulu görüntülerinin ağırlığından şöyle yemyeşil bir rüzgarın hafifliğini yavaşça ayırıp onu yüzümde ve ruhumda hissetmek oldukça zordu. Müthiş bir dikkat gerekiyordu bu iş için. Ya da bir çift gözden bakan binlerce çift göz, bir çift kulağa hizmet eden binlerce çift kulak gerekiyordu. Bazen mutsuzluğa kapılıyordum bu yüzden. Küskün adımlarla dal uçlarında kırıla kırıla büyüyen uğultuların içine girip çıkıyor, kayıp dere şırıltılarına eğilip arada bir gözüm gönlüm açılsın diye yüzümü ıslatıyor, ıslatırken sularda kendimi ve arkamdaki bira kasalarını görüp hızla doğruluyor, sonra da kendi derinliklerinde yankılanan ıssız vadileri, göğe vuran parıltılarıyla kocaman birer masal aynasına benzeyen gölleri, göllerin kıyısında zıplayıp duran çamur kokulu kurbağa seslerini ve bu seslerle ıslanıp ağırlaşan sazlıkların salınımlarını geride bırakarak tıpkı ne aradığını bilmeyen bir kaşif gibi önüme çıkan her şeyi bakışlarımla yoklaya yoklaya kaybolup gidiyordum. Belki bu arada Ormandakilerle iç içe geçen şehrin görüntülerinden kurtarıp kendimi uzaklara atacağım diye durup uzun uzun bakılması gereken birçok el değmemişliği hızla gözden kaçırıyordum. Ama bunlar bana pek üzüntü vermiyordu. Bazen bir ayrıntıyı hiç görmemenin ya da göz ucuyla hafifçe görmenin ya da açık seçik görüldüğü halde görmezlikten gelmenin bütünü kavramayı çok daha kolaylaştıracağını düşünüyordum çünkü. Hiç kuşkusuz bu nedenle kimi zaman ağaçların büyüme hızlarından dökülen sessizlik kıvamındaki çıtırtıları bile duymazdan geliyor ve her şeye dikkat ettiğim halde sanki hiçbir şeye dikkat etmiyormuş gibi neredeyse koşar adımlarla sürekli uzaklara doğru yürüyordum. İstiyordum ki adam akıllı kaybolayım ormanda. Bazen bana bir aslanın kükreyişi, bir kertenkelenin renkten renge akışı, bir ceylanın başını çevirip bakışı ya da çilleri birbirine karışmış kocaman bir keklik sürüsünün aniden havalanışı gibi gözüken zamanların içinde hiç gözükmeyen ama hiç mi hiç gözükmeyen bir zaman olayım söz gelimi. Bir yanım binlerce dala dönüşen zamanın parçalanmışlığından milyonlarca yaprak halinde kıpır kıpır sarkarken bir yanımı alsın rüzgar, ta uzaklara savursun, olabildiğince uzaklara. Böylece parçalanmışlığım da parçalansın tekrar tekrar ve ben sayısız noktalara saçılıp un ufak olan varlığımı sayısız noktalardan sayısız gözlerle seyredeyim. Ya da aynı anda bütün yaprakların ruhunda ölüp dirilen, bu yüzden de ancak bütün yapraklar şaşılası bir dikkatle tek tek incelenip topluca düşünüldüğünde görülen, renginde rüzgarların fırıltısını biriktirmiş küçücük bir yaprak olayım da, yalnızca kendi varlığını işaret eden çok yönlü bir işaret gibi ormanın kalbinde öylece durayım. Ta ki birisi gelip neden öyle durduğumu anlayıncaya dek durayım. Ve okunacaksam seslerce, gecelerce, yıldızlarca, gündüzlerce, mevsimlerce ve yıldızlarca okunayım ve dokunacaksam yalnızca rüzgarlara dokunayım. Rüzgarların soluğunda saklı uzaklara, uzaklara yüklediğim anlamlara, anlamlarda yakaladığım derken kendimi bir patikada buldum. Üzerindeki gölgelerin ağırlığını bir çırpıda silkeleyip, bol güneşli, sakin bir alana çıkmasına rağmen nedense bu patika şehirdeki sokaklardan birini anımsattı bana. Tıpkı o sokak gibi iskeledeki karmaşanın kenarından başlıyordu sanki. Dalga seslerine karışmış titrek birer hayalet belirsizliğiyle açıklardan gelip kıyıya yanaşan balıkçıların haykırışları diye ağaçların uğultusunu emiyor, sapsarı limonlarla süslü balık tezgahlarının ıslak ve kaygan kıpırtıları yerine arkasında usul usul oynaşan çalılıkları bırakıyor, sonra da elektronik eşya satılan dükkanların önünden geçercesine kayalıkların dibine doğru sokulup hızla yukarılara tırmanıyordu. Kekik kokularına bulana bulana hem de, taşların pütürlü yüzeylerine basa basa ve ısrarla. Öyle ki ben onun ta caminin bitişiğindeki kör çeşmeye kadar hiç sağa sola sapmadan dosdoğru yürüyeceğini düşünüyordum artık. Oraya varmadan önce seyyar satıcılar yüzünden tıkanıp bir ara soluk soluğa da kalabilirdi gerçi. Sonra şöyle izbandut gibi birkaç zabıta memuru hışımla gelip de hem tezgahları hem de onların başında durup aval aval bakan kalabalığı darmadağın edince ortalığa saçılan plastik kovaların, mandalların, tarakların, makasların, çakıların, jilet kutularının, defolu çorapların ve daha bunlara benzer bir yığın ıvır zıvırın arasından geçip yeniden yürümeye başlardı. Yürürken sıvası dökülmüş yoksun evlerin duvarlarına tutunurdu tabii. İçlerinde iniltiler barındıran pirinç halkalı kapıların uzaklığına, eşiklerde oturan çocukların dizlerine, bel veren ahşap balkonların halsizliğine ve sahiplerinin gizlenmiş çaresizliklerini dile getirircesine iplerde ölü gövdeler gibi sallanıp duran çamaşırlara tutunurdu. Hiç gün ışığı görmeyen camlara sonra, camların arkasında patlayan çiçeklerin rengarenk sessizliğine, o sessizliğin içinde bir belirip bir kaybolan solgun yüzlere. Böyle böyle kör çeşmenin yanından sola kıvrılıp herhalde sonunda işçi pazarı diye bilinen ve içi her zaman tıklım tıklım dolu olan o kederli kahvenin önüne ulaşırdı. Ama ulaşmadı. Bana kör çeşmeyi anımsatan ıssız bir meşenin gölgesine vardığımızda, sola kıvrılacağı yerde birdenbire hızlanıp daha da yukarılara tırmandı nedense. Tırmanırken de bazen nereden gelip nereye gittiği belli olmayan başka başka patikalarla kesişti kayalıkların içinde. Bazen onlardan biri oldu, bazen onlarla anlaşamamış gibi ayrıldı. Bazen görünen bir noktaya doğru ilerlemekten sıkılıp yalnızca kendi içerisinde gezinmek istercesine geri döndü. Bazen kayıplara karıştı, bazen dalga dalga coştu, bazen oralarda uzun süre oyalandı ve sonunda beni etekleri bulutlarla kaplı öyle yüksek bir tepeye çıkardı ki oradan gördüğüm ormanın genişliği karşısında hiç abartısız ağzım bir karış açık kaldı. Hatta orada nicedir genişlik, genişlik dediğim şeyin aslında sonsuzluğun başlangıcı, bir sırlar aleminin eşiği ya da sonu gelmeyecek bir serüvenin ilk basamağı olduğunu düşünüp kendi kendime demek ki ben şimdiye dek hala ormanın kıyısındaymışım dedim. Hiçbir yere gitmemişim, gidememişim daha doğrusu. Oralarda belki de bilme tutkumun, bu tutkudan doğan heyecanımın ve merakımın içinde öylece dolanıp durmuşum. 5. ayrımın sonu, sayfa 78.